Sayfa 572. 45. bölüm. Ben elinin altında sert pürüzsüz ve tozlu bir cisim hissetti. Yekpare demir bir kapıydı bu ve ağır bir mandalla emniyete alınmıştı. Genç adam mandalı kaldırarak kapıyı itti, kapı tiz bir gıcırtı salıverdi. Belli ki onlarca yıldan beri açılmamıştı. Ben bütün ağırlığını vererek onu itti, kapı kısa bir iniltiyle boyun eğdi. Genç adam kendini daha geniş bir alanda buldu ama yine de ufak bir yerdi burası. Karanlığa alışan gözleri şekiller seçmeye başladı, dar bir ışın demetini izleyerek başka bir kapının önüne geldi. Burada eliyle yoklayarak kapının iki yanında bir elektrik düğmesi aradı. Elektrik düğmesini bulunca tavana monte edilmiş tek bir ampul etrafı aydınlattı. Küçük bir depoda olduğunu görebiliyordu. Taş duvarlara geçirilmiş, belirsiz bir beje boyalı çelik raflarda karton kutular, tahta kasalar ve silindir biçiminde metal konteynerler dikkati çekiyordu. Ben miğferiyle yünlü kepini çıkardı, sonra da sırtındaki çantayı indirdi. Çantadan yarı otomatik tabancaların ikisini de çıkardıktan sonra silahlar dışındaki bütün malzemeyi raflardan birinin üstüne koydu. Silahlardan birini kalın pantolonunun kemerinin altına, belinin ortasına sıkıştırdı. Öbür tabancayı elinde tutarak kat planı fotokopisini inceledi. Bu yer şüphesiz şatonun saat fabrikası olduğu zamanlardan beri restore edilmişti ama ana planın fazla değiştirilmiş, dev duvarların oynatılmış olması zayıf bir olasılıktı. Kapının tokmağını çevirmeyi denedi. Tokmak kolaylıkla döndü ve kapı açıldı. Genç adam ters zeminli ve tonoz tavanlı aydınlık bir koridora çıktı. Görünürde kimseler yoktu. Keyfi olarak sağa döndü. Dağcı çizmelerinin vibram tabanları ayak seslerini boğuyordu. Islak derinin hafif hışırtısı hesaba katılmazsa hiç ses çıkarmadan yürüyordu. Pek uzağa gitmesine vakit kalmadan koridorun ucunda birisi belirdi. Doğru üzerine geliyordu. ''Ben sakin görün'' dedi kendi kendine, buraya aitmiş gibi davran. Islak ve çamurlu dağcı giysileriyle, ağır çizmeleriyle ve Buenos Aires'teki olay yüzünden yaralanmış ve çizilmiş yüzüyle bu hiç de kolay değildi. Şimdi çabuk, solunda bir kapı vardı, durup bir an kulak verdi, sonra içeride kimse olmaması için dua ederek kapıyı açtı. Genç adam odaya dalarken yanından bir karaltı geçti. Beyaz bir tunik veya tulum giymiş bir adamdı bu. Belindeki tabancalıkta bir silah dikkati çekiyordu. Belli ki muhafızlardan biriydi. Oda belki 6 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğindeydi. Ben koridordan sızan ışıkta burasının da duvarlarına raflar monte edilmiş bir depo olduğunu görebiliyordu. Bir elektrik düğmesi bularak ışığı yaktı. Karşılaştığı manzara gerçek olamayacak kadar dehşet vericiydi. Karabasan'dan farksız bir optik yanılsamanın gözlerini aldattığına inanacağı geliyordu ama yanılsama falan yoktu. Tanrım, bu olamaz diye düşündü. Bakmaya dayanamıyor fakat karşılaştığı manzaradan gözlerini ayıramıyordu. Raflarda sıra sıra tozlu cam şişe diziliydi. Bazıları Bayan Walsh'un meyve konservesi yaptığı kavanozlarla aynı büyüklükteydi. Bazıları ise 50-60 santim yüksekliğindeydi. Her şişede benim formalin gibi bozulmayı önleyici bir madde olduğunu tahmin ettiği ve zamanla yabancı maddelerin etkisiyle bulanıklaşmış bir sıvı vardı. Bu sıvının içinde ise salamura içindeki hıyar turşusu gibi birer tane... Hayır, bu olamazdı. Ben tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Her şişede bir insan bebeği vardı. Şişeler dehşet verici bir düzene göre dizilmişlerdi. En küçüklerinde oluşumlarının ilk aşamasında olan minik ceninler vardı. Minik küçük pembe karideslere, fazla iri kafaları ve kuyrukları olan yarı şeffaf böceklere benziyorlardı. Arkadan 2,5 santimden uzun olmayan 3 aylık fetüslere sıra geliyordu. Kambur vücutlar, güdük kollar ve fazla iri kafalar kefene benzeyen meşimelerin içinde asılıydılar. Sonra daha büyük olmamakla beraber insana daha çok benzeyen dölütler, bükülü bacakları, sallanan kolları, kara üzüme benzeyen gözleriyle kusursuz yuvarlak torbalar içinde yüzüyorlardı. Gözleri kapalı, baş parmak emen, kusursuz biçimlenmiş kol ve bacaklarıyla minyatür bebekler. Şişeler büyüdükçe içindekiler de büyüyordu. Şişelerin en büyüklerinde ise doğmaya hazır bebekler, gözleri kapalı, kolları ve bacakları iki yana açılmış olarak sallanan veya yumruk olmuş minik elleri ve kopmuş göbek kordonlarıyla yarı şeffaf amniyotik torba kalıntılarına sarılı olarak yüzüyorlardı. Bu depoda 100 kadar cinin, dölüt ve bebek olsa gerekti. Her şişenin üstündeki etikette çok düzgün bir yazıyla ve Almanca olarak bir tarih, cininin ana rahminden koparıldığı tarih mi? Doğum öncesi yaş, gram olarak ağırlık, santimetre olarak boy kayıtlıydı. Tarihler 1940 ile 1954 arasında oynuyordu. Gerhard Lenz, insan bebekleriyle çocuklar üzerinde deneyler yapmıştı. Bu, benim tahmin ettiklerinin çok ötesinde feci bir şeydi. Adam insanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir canavardı ama bu dehşet verici denekler niçin hala buradaydılar? Ben avazı çıktığı kadar haykırmamak için kendini güç tutuyordu. Kapıya doğru sendeledi. Karşı duvarda ise 30 santimle hemen hemen 150 santim arasında değişen ve 60 santim çapında cam konteynerler diziliydi. Bunların içinde ise fetüsler değil, küçük çocuklar yüzüyordu. Yeni doğmuş bebeklerden başlayarak yürümeye yeni başlamış bebeklere, 7 veya 8 yaşlarında çocuklara varıncaya kadar çeşitli yaşlardaki pörsümüş küçük çocuklardı bunlar. Ben bunların progeria denilen erken yaşlanma hastalığına tutulmuş çocuklar olduğunu tahmin etti. İhtiyar erkek ve kadın yüzleri. Tüyleri diken diken oldu genç adamın, çocuklar, ölü çocuklar. Christoph'un loş dairesindeki zavallı babasını düşündü ben. Christoph'un mutlu olarak öldü. Vakıftaki kadın özel bir sanatoryum demişti. Eşi olmayan özel, çok lüks bir tesis demişti. Başı dönen ben odadan çıkmak üzere dönünce birden ayak sesleri işitti. Kapı aralığından bakınca beyaz üniformalı başka bir muhafızın yaklaştığını görerek odanın içine çekildi ve kapının arkasına gizlendi. Muhafız geçerken ben gürültüyle genzini temizledi ve ayak iz seslerinin durduklarını duydu. Beni tahmin ettiği gibi muhafız odaya girdi. Genç adam bir kobra kadar hızlı hareket ederek tabancasının kabzasını muhafızın kafasına indirdi. Adam yere yığıldı. Ben kapıyı kapadı, parmağını muhafızın boynuna dayayarak şah damarının attığını hissetti. Adam yaşıyordu ama baygındı ve hiç kuşkusuz uzun bir zaman öyle kalacaktı. Muhafızın tabancalığını çıkardı ve Walter PPK'yi bunun içinden çekti, sonra beyaz tulumu da adamın üzerinden sıyırdı. Üstündeki ıslak giysileri çıkarak üniformayı giydi, ona göre fazla büyüktü ama göze batacak kadar değil. Allah'tan ayakkabılar ayaklarına uyuyordu. Walter'ın içinden mermileri çıkardı, 8 taneydiler. Şimdi 3 tabancası vardı, tam bir silah deposu. Muhafızın tulumunun ceplerini araştırdı ve yalnız bir sigara paketiyle anahtar niyetine kullanılan kartlardan buldu. Bu sonuncuyu aldı. Koridora çıktı ve görünürde bir başkası olmadığından emin olana kadar durdu. Koridorun daha ilerisinde bu eski binaya göre modern büyük bir asansörün çift kanatlı çelik kapılarının önüne geldi. Çağır düğmesine bastı. Kapıların açılmasıyla kapitoneli gri astarla kaplı bir mekanla karşılaştı. Genç adam içeri girip panoyu gözden geçirdi ve asansörün harekete geçmesi için bir anahtar kartın kullanılması gerektiğini gördü. Muhafızın kartını yarığa soktu, sonra birinci katın düğmesine bastı, kapılar hızla kapandı, asansör sarsılarak yukarıya doğru harekete geçti, birkaç saniye sonra da bambaşka bir dünyaya açıldı. Pırıl pırıl ışıklandırılmış ultramodern görünüşlü koridor herhangi bir zengin holding merkezinde olabilirdi. Zemin açık gri bir halı ile kaplıydı. Duvarlar ise alt kattaki gibi taş değil, beyaz fayanslı. Doktor veya pratisyen olabilecek beyaz gömlekli iki kişi geçti. Bir tanesi metal bir arabayı itiyordu. Öteki beni bakar gibi oldu ama genç adam şeffafmış gibi bakışıyla onu delip geçti. Ben kararlı adımlarla koridorda yürüyordu. Beyaz ceketteki genç Asyalı kadın laboratuvar olması gereken bir odanın açık kapısında duruyor, benim anlamadığı bir dille konuşuyorlardı. Konuşmaya daldıklarından genç adama dikkat etmediler. Ben bu kez geniş bir giriş holünde buldu kendini. Burası yumuşak ampullerle olduğu kadar bir katedraldekilere benzer pencerelerden içeri dolan amber renkli akşam güneşi tarafından aydınlatılmıştı. Burası bir zamanlar Schloss'un ana girişi olmalıydı. Ancak şimdi başarıyla modern bir lobiye dönüştürülmüştü. Zarif bir merdiven kıvrılarak yukarı çıkıyordu. Lobide bir takım kapılar vardı. Her biri beyaz zemin üstünde siyah bir numara ve harfle işaretlenmişti. Ve bir kartın kart okuyucusuna sokulması suretiyle açılıyordu. Her birinin arkasında büyük olasılıkla bir koridor vardı. Bir düzine kadar insan oraya buraya yürüyor, asansörlere yöneliyorlardı. Çoğunun üstünde laboratuvar gömlekleri, bol beyaz pantolonlar, ayaklarında beyaz ayakkabılar veya tenis pabuçları vardı. Yalnız beyaz tulumlu muhafızların ayaklarında ağır işlere elverişli, dayanıklı siyah ayakkabılar dikkati çekiyordu. Beyaz gömlekli bir adam iki Asyalı kadının yanından geçerken bir şey söyledi. Kadınlar da dönerek laboratuvarlarına girdiler. Adam belli ki üst konumda biri, kadınların amiriydi. İki hademinin lobiden geçirdikleri sedyede soluk mavi bir hastane giysisinin içindeki ihtiyar bir adam yatıyordu. Hastane giysili başka bir hasta lobiden geçti ve 3A işaretli koridordan 2B işaretli koridora girdi. Bu büyük acılar duyuyormuş gibi aksak yürüyen güçlü görünüşlü genç orta yaşlı 50'lik bir adamdı. Bütün bunların anlamı ne olabilirdi? Anna gerçekten buradaysa neredeydi? Klinik benim tahmin ettiğinden çok daha büyük ve daha hareketliydi. Yapılan iş her neyse, bodrum katındaki o karabasan örneklerin burada yapılan işle ilgili olsun ya da olmasın, ister hasta ister doktor veya laboratuvar araştırmacısı olsun, işin içinde çok fazla insan vardı. Anna buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Ama güvende miydi, hayatta mıydı? Burada yapılan o korkunç işin ne olduğunu keşfettiyse yaşamasına izin verirler miydi? Ben gitmeli, hareket etmeliydim. Genç adam lobiden hızlı adımlarla geçti. Görünüşe göre bir yerdeki karışıklığı görmeye yollanmış ciddi yüzlü bir muhafızdı. 3B işaretli koridorun girişinde durdu ve bu bölgeye girmesini sağlayacağını umut ederek anahtar kartını kullandı. Kapının kilidi tıkırdadı. Ben böylece dünyanın herhangi bir yerindeki bir hastaneye ait olabilecek uzun bir beyaz koridora girdi. Yanından geçen çeşitli kişilerin arasında herhalde hemşire olan beyaz üniformalı bir kadın da vardı. Tasmaya bağlı küçük bir çocuğu yürütüyordu. Kocaman uysal bir köpekle gezmeye çıkmış olsa bu kadar olurdu. Çocuğa daha yakından bakınca ben, kağıt gibi cildinden ve buruşmuş yüzünden bunun projerya hastalığına tutulmuş çocuklardan biri olduğunu anladı. Kısa zaman önce ziyaret ettiği babanın dairesindeki çocuğa çok benziyordu. Aynı zamanda o karabasandan farksız bodrum odasındaki formaldehit içinde muhafaza edilen tam gelişmiş çocuklara da benziyordu. Oğlan ihtiyar bir adam gibi yürüyordu, bacaklarını açarak ve raşitik gibi. Benim şaşkınlığı şiddetli bir öfkeye dönüştü. Oğlan bir kapının önünde sabırla beklerken tasmayı tutan kadın boynunda asılı bir anahtarla kapının kilidini açtı. Bu kapıdan holden açıkça görülen camla çevrili büyük bir mekana giriliyordu. Camekanın arkasındaki uzun oda bir hastane koğuşu olabilirdi. Şu farklı ki oradaki herkes projerya hastasıydı. Odada 7 veya 8 tane erken ihtiyarlamış çocuk vardı. Ben ilk bakışta onların da tasmalara bağlı olduğunu düşündüm ama sonra dikkat edince her birinin sırtından şeffaf bir plastik tüpün çıktığını gördüm. Tüpler parlak metal kolonlara bağlıydı. Görünüşe bakılırsa her çocuğa tüp yoluyla serum veriliyordu. Zavallıların kaşı kirpiği yoktu. Kafaları ufak ve buruşmuştu. Ciltleri tırtıklıydı. Yürüyebilenleri ihtiyar adamlar gibi ayaklarını sürüyordu. Bazıları yere çömelmiş oyunlar veya bilmecelerle oyalanıyordu. İkisi birlikte oynuyordu. Tüpleri birbirine dolanmıştı. Uzun saçlı bir peruk takmış küçük bir kız hedefsiz olarak ortalıkta dolaşıyor. Kendi kendine şarkı söylüyor ya da konuşuyor. Ağzından çıkan kelimeler anlaşılmıyordu. Lens Vakfı. Projerya hastalığına yakalanmış birkaç seçme çocuk her yıl kliniğe davet ediliyordu. Hiçbir ziyaretçinin içeri girmesine izin verilmiyordu. Burası ne yaz kampıydı ne de şifa yurdu. Çocuklara hayvan gibi davranılıyordu. Bir tür deneyde insan denekleriydiler, olmaları gerekiyordu. Bodrum'daki formaldehit içinde salamuraya yatırılmış çocuklar, köpek muamelesi gören çocuklar, özel bir sanatoryum. Ama ben burasının ne bir sanatoryum ne de bir klinik olmadığına emindi. Neydi öyleyse, burada ne gibi bir bilim üzerinde çalışılıyordu? Midesi bulanan genç adam dönüp koridorun sonuna varana kadar yürümeye devam etti. Solunda yalnız anahtar kartla açılabilen kilitli bir kırmızı kapı vardı. Burada gördüğü bütün koridor kapılarından farklı olarak bu kapının penceresi yoktu. Kapıda işaret de yoktu. Bunun arkasında ne olduğunu mutlaka öğrenmek zorundaydı. Ben anahtar kartı kullandım fakat bu kez yararı olmadı. Bu kapıdan geçebilmek için anlaşılan bambaşka bir yöntem gerekiyordu. Genç adam tam uzaklaşacağı sırada kapı açıldı. Bir elinde mandallı bir kağıt altlığı tutan, cebinden bir stetoskop sarkan beyaz gömlekli bir adam dışarı çıktı, bir doktor. Adam beni herhangi bir merak belirtisi göstermeden baktı, başını eğdi ve kapıyı onun için açık tuttu. Ben kapı aralığından geçerek içeri girdi. Karşılaştığı manzarayı görmeye hazırlıklı değildi. Bir basketbol kortu kadar büyük, yüksek tavanlı bir odada bulunuyordu. Eski mimariden kala kala tonozlu taş, tavan ve kurşun kakmalı katedral pencereleri kalmıştı. Kat planı, bu muazzam odanın bir zamanlar büyük özel şapel olduğuna işaret ediyordu. Ben burasının daha sonra fabrikanın ana mekanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündü. 30-35 metre uzunluğunda ve belki 30 metre genişliğinde olduğunu, tavanında 10 metre yüksekliğinde olabileceğini hesapladı. Burasının gerçekten çok büyük bir tıp tesisi olduğu apaçık ortadaydı. Aynı zamanda çok iyi donanmış bir sağlık kulübüne benzediği de söylenebilirdi. Odanın bir bölümünde birbirinden perdeyle ayrılmış bir dizi hastane yatağı vardı. Yataklardan bazıları boştu, 5-6'sında ise bazı monitörleri ve serum sehpalarına bağlı hastalar sırtüstü yatıyordu. Başka bir bölümde her biri bir EKG monitörüne bağlı uzun bir koşu bantı sırası dikkati çekiyordu. Bu koşu bantlarının bazılarında kollarından ve bacaklarından, boyunlarından ve başlarından elektrotlar ve sondalar fışkıran yaşlıca erkek ve kadınlar durdukları yerde koşuyorlardı. Her yerde hemşire masaları, respiratörler, anestezi donanımı yer alıyordu. Bir düzine kadar doktorla hemşire gözlemliyor, yardım ediyor veya sağa sola koşuyordu. Yerden 6 metre kadar yukarıda, tavandan da 3 metre kadar aşağıda bir iskele dev salonu çepeçevre dolaşıyordu. Ben odanın ağzında fazla uzun zaman kalmış olduğunun farkına vardı. Arkasında muhafız üniforması olduğuna göre bir görev için gelmiş gibi davranması gerekiyordu. Bunun üzerine bir sağa bir sola bakarak ağır ve kararlı adımlarla odanın içinde ilerledi. Siyah deri ve çelikten modern bir koltukta ihtiyar bir adam oturuyordu. Bir koluna bağlı plastik bir tüp bir serum sehpasına bağlıydı. Kucağında dosya dolusu kağıt olan adam telefonda biriyle konuşuyordu. Belli ki bir hastaydı ama aynı zamanda işleriyle meşguldü. Adamın saçları bazı yerlerde yeni doğmuş bir bebeğinkiler gibi tüyden farksızdı ama yanlarda daha kaba, daha sık ve gür, uçlarında beyaz veya kır renkliydi. Ancak diplerinde siyah veya koyu kestane olarak uzuyordu. Adam bana hiç yabancı gelmedi. Yüzünü sık sık Forbes veya Fortune gibi dergilerin kapağında gördüğünü düşündü. Bir iş adamı veya yatırımcı herhalde ünlü biri diye düşündü. Evet, Santa Fe'nin bilge adamı Ross Cameron'dı bu. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Ross Cameron. Hiçbir şüphesi yoktu artık. Cameron'ın yanında Ben'in görür görmez tanıdığı çok daha genç bir adam oturuyordu. Bunun da 40'lı yaşlarındaki bilgisayar programcısı ve Technocorp'un kurucusu, dolar milyarderi Arnold Carr olduğuna şüphe yoktu. Cameron'la Carr'ın dost oldukları biliniyordu. Cameron bir anlamda Carr'ın rehberi veya gurusuydu. Aralarındaki bir tür baba-oğul ilişkisiydi. Carr da bir seruma bağlıydı. O da telefonda konuşuyor, belli ki işlerini yönetiyordu ama kucağında kağıtlar olmadan. İki efsanevi dolar milyarderi bir berber dükkanındalarmış gibi yan yana oturuyorlardı Avusturya Alplerindeki bir klinikte. Onların da damarlarına serumla bir tür sıvı veriliyordu. İnceleniyorlar mıydı? Bir hastalık yüzünden tedavi mi görüyorlardı? Burada garip bir şeyler oluyordu. Tam silahlı güvenlik gerektirecek kadar gizli ve önemli, uğrunda insan öldürecek kadar önemli. Üçüncü bir adam Cameron'un yanına yürüyerek onu birkaç kelimeyle selamladı. Ben Federal Merkez Bankası'nın başkanını tanıdı. Bankacı 70'li yaşlarında ve Washington'ın en saygın kişilerinden biriydi. Hemşire biraz ötede bir adamın koluna tansiyon makinesinin kolluğunu yerleştiriyordu. Bu adam Sir Edward Downey olmalıydı ama 30 yıl önce İngiltere Başbakanı olduğu zamanki haline benziyordu. Ben koşu bantlarının yanına yürüdü. Bir adamla bir kadın yan yana koşuyorlar, soluk soluğa konuşuyorlardı. İkisi de gri eşofmanlar ve beyaz koşu ayakkabıları giymişlerdi ama ikisinin de alınlarına, başlarının arkalarına, enselerine, kollarına ve bacaklarına elektrotlar bağlanmıştı. Elektrotlardan çıkan iplik gibi terler ikisinin arkasında yükselen ve kalplerinin çalışma hızını kaydeden Siemens monitörlerine bağlıydı. Ben o ikisini de tanıdım. Adam Dışişleri Bakanı olan Yale Profesör Dr. Walter Reisinger'dı. Reisinger televizyonda ya da fotoğraflarında olduğundan daha sağlıklı görünüyordu, cildi parlıyordu ama bu koşmasının sonucu olabilirdi, saçları da daha koyu renk gözüküyordu ama büyük bir olasılıkla boyanmıştı. Bir sonraki koşu bandında koşan kadın ise Anayasa Mahkemesi yargıcı Miriam Bateman'dı. Ama yargıç Bateman'ın artrit yüzünden hemen hemen felçli olduğu biliniyordu. Oturumlarda Anayasa Mahkemesi yargıçları sırayla salona girerlerken yargıç Bateman hepsinden ağır bir bastonun yardımıyla yürürdü. Oysa bu kadın, bu yargıç Bateman, antrenman yapan bir olimpiyat atleti gibi koşuyordu. Bu kimseler dünyaca ünlü şahsiyetlerin dublörleri miydiler yoksa? Evet, dublörler. Ama bu serumları, antrenmanları açıklamıyordu. Başka bir şey vardı. Doktor Reisinger'ın Yargıç Bateman'a mahkeme kararıyla ilgili bir şey söylediğini duydu. Burada bir eşeğsiz döl, bir klon söz konusu değildi. Bu kadın gerçekten Yargıç Miriam Bateman'dı. Öyleyse nasıl bir yerdi burası? Zengin ve ünlü kişiler için bir sağlık merkezi miydi? Ben Arizona, New Mexico veya Kaliforniya'da bu gibi yerlerin var olduğunu duymuştu. Benzerleri İsviçre'de ve Fransa'da da vardı. Seçkin kişiler plastik cerrahinin etkilerini atlatmak, alkolizmden veya uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak, 5-10 kilo kaybetmek için böyle yerlere gidiyorlardı. Ama burası, elektrotlar, serumlar, EKG monitörler, Arnold Carr'ın dışındakiler ihtiyar olan bu ünlü kişiler sıkı sıkı izleniyorlardı ama ne için? Ben bir dizi Seyirmaster'ın başına geldi ihtiyar bir adam. Bunların birinde beni spor kulübünde sık sık yaptığı gibi hızlanıp çıkıyordu. Beni tanımadığı bu ihtiyar da gri eşofman giymişti. Eşofman üstünün önü terden kararmıştı. Ben böylesine yorucu bir hızı birkaç dakikadan uzun sürdüremeyen nice genç atletler tanıyordu. Buruşuk yüzlü ve elleri kara ciğer lekeleriyle dolu bu ihtiyar adam bunu nasıl olup da başarabiliyordu. Bir erkek sesi 96 yaşındadır dedi. Olağanüstü değil mi? Ben arkasına döndü, sonra yukarı baktı. Konuşan adam benim hemen yukarısında iskelenin üstünde duruyordu. Adam Jürgen Lenz'di.